Ayrım 16, sayfa 199. Ağır kapının boğuk bir sesle vurulmasından sonra kayıkçı ve tacir kıyafetlerine girmiş bir grup mürit, içeri girip iki filozofu saygıyla selamladılar. Matematik öğretmeni olan ve kendisini bir Neoplaton locasında öğretici olarak tanıtan bir tanesi, Giordano ile sevgili müritleri arasında gerçekleşecek buluşmayı ayarlayan kimseydi. Büyük kanal, sabah saatlerinde gondollarla, çeşitli ticari teknelerle doluydu. Müritlerin bindikleri yarım düzine kadar gondolun içinde en gösterişli olan bir tanesinde Papalık Devleti ordusunun soylu generalleri kıyafetine girmiş olan Pablo Simon ile Venti bulunuyorlardı. Uluslararası ilişkilerdeki özel durum, zorlukların birçoğunu bertaraf edebilecek güçteydi. Yaptıkları plan, en ince ayrıntılarına kadar gözden geçirilip, uzun uzun tartışıldıktan sonra kabul edilmişti. 2 saat sonra kentin değişik noktalarından harekete geçenler, büyük kanalda toplanacaklardı. Pablo Simon'la Venti'yi taşıyan tekne, gözü okşayan ama fazla dikkat çekmeyen sade bir güzellikteydi. Yolcular ciddi ve ağırbaşlı bir görünüm içindeydi. Kameranın perdelerinde soyluluk renkleri ve amblemleri ışıldıyordu. Daha aşağı düzeydeki bazı görevli ve soyluların kendisini saygıyla selamlamalarına karşılık veren Venti, gülümsemesini bırakmadan dişlerinin arasından mırıldanıyordu. "Görüyorsun ya kardeşim, sıradan insanlar iki gruba ayrılmışlar. Zorla boyun eğdirilenler ve boyun eğerek güç kazanma peşinde olanlar." Arkadaşı tam karşılık vermek üzereyken gondol, en ucunda doçların sarayının göründüğü büyük kanala çıkmıştı. 1 kilometrelik kanal boyunca en az 500 tekne gidip geliyor, San Marco meydanının kırmızı ve yeşilimsi sarı bayrakları havada dalgalanıyordu. Kardeşlik locasının kayıkları hünerli manevralarla yavaş yavaş gondolu öyle bir çevirdiler ki iki filozof ancak içlerindeki bazı yolcuları ve mürettebatı tanıdıktan sonra işin farkına varabildiler. Suç, korsanlık, sefahat ve korkuyla deliye dönmüş olan Venedik soyluları tıpkı tavus kuşları gibi birbirlerine karşı gösteriş yapmaktan geri kalmıyorlardı. Pablo Simon tavırlarını buz gibi soğuklaştıran sabırsızlığını ancak irade gücü sayesinde saklayabiliyordu. Ama saray yaşamına ve diplomasiye alışkın olan arkadaşı herkese karşı neşeli ve konuşkan davranışıyla dostlarına cesaret vermekteydi. Sarayın önünde bulunmaları pek muhtemel casusları ise yanıltmakta başarılı oluyordu. Saraya az bir mesafe kala bindikleri gondol binanın kanatlarından birine yakın bir rıhtıma doğru saptı. Siyah bir tekne derhal önlerini keserek yarım düzine kadar kutsal örgüt muhafızı kıyıya çıkıp iki filozofu beklemeye koyuldular. Pablo Simon Venti'ye doğru eğilip "Mahvolduk," diye fısıldadı. "Birisi haber vermiş olmalı. Artık üstadı hiç göremeyeceğiz." "Sus. Bunlar bizim adamlarımız. Gerektiği şekilde kıyafet değiştirmiş bu kardeşlerimiz Venedik locasından." Sahte muhafızlar bronz baltalarıyla selam durup onları su altı zindanının küçük kapısından geçirdiler. Girdikleri muhafız odasından inen küçük bir döner merdivenin basamakları, insanların yüreğinden daha yumuşak olan taşlar, tanık oldukları eziyetler karşısında ağlıyormuşçasına ıslaktılar. Kıyafet değiştirmiş kardeşlerden ikisi, kutsal örgüt üyelerinden 5 tanesi ve eski bir altın sahili korsanı olan baş gardiyan, müritlere eşlik ediyordu. Meşalelerin ışığı, cehenneme iniyor izlenimi veren merdivenleri aydınlattığında, vücutları hastalık saçan yaralarla kaplı koca koca sıçanlar, pürüzsüz duvarlar üzerindeki yumuşak ve pembemsi akislere garip bir görünüm kazandırıyordu. Gitgide alçalan tavandan yer yer sular sızıyordu. Ama baş gardiyan kendi sığınağı da olan bu yeri ve oraya kapatılan din düşmanlarıyla kafirlere çektirilen türlü eziyet yöntemlerini ballandıra ballandıra anlatıp duruyordu. Venti kontu ona gülümseyerek anlattıklarını takdirle karşılıyordu. Ama şayet zindancı başı Venti'nin yüzündeki ifadeye dikkat etmiş olsaydı, kılıçtan daha keskin ve bir kaplan tebessümü kadar korkunç bir şeyin varlığını sezebilecekti. Pablo Simon gözleri buğulanmış, başı önüne eğik olarak yürüyordu. Birkaç kez ayağa kaymış, sanki önüne geçilmez bir düşünceye dalıp gücünü yitirmiş gibi tökezlemişti. Nihayet yanlarında parmaklıklı küçük kapıların bulunduğu yatay bir galeriye vardılar. Bir grup sarhoş muhafız taş zeminin üzerinde sızmış uyuyor, bir kısmı da odanın havası kadar kirli ve ağır bir masanın etrafında oturmuş içmeye devam ediyordu. Sabık korsanın korkunç bir haykırmasıyla bu zavallı adamlar ayağa fırladılar. İnsanları tutsak eden en kötü zindanlar, kaba duygu ve heyecanlarına kapılıp, ellerindeki mahpuslardan daha beter mahpus olan bu insanlar adeta hayvanlaşmışlardı. Muhafızları yarı uyur bir vaziyette ayağa kalkıp selam dururken, gelenler hızla koridordan geçtiler. Bu bölümde sadece siyasi mahkumlarla vergi kaçakçıları bulunur. Görüşmek istediğiniz o ünlü dönek daha özel bir yer işgal ediyor. Bu sözlerden sonra baş gardiyan öyle zalim ve iğrenç bir kahkaha attı ki, Giordano'nun hayranları ve müritleri sahte muhafızlar birdenbire durup kılıçlarına davrandılar. Mütehakkim bir hareketle onları durduran Venti, şaka eder gibi bir ifadeyle şöyle dedi. ''Sakin olun beyler, kutsal örgüt güvenliğimizi sizlere emanet etmekle pek yerinde davranmış.'' Ama benim de gördüğüm o gölge bu derece ani bir hareketi gerektirmez. Sonra baş gardiyana dönerek ekledi. Piyombi'deki atmosferden dolayı sizi kutlarım kaptan. Emektar görevliler bile asabiyetten kurtulamıyor. Bu sözlere yanıt olarak gardiyanın yeniden attığı vahşi bir kahkahadan sonra daha da kasvetli küçük bir merdivenden aşağı doğru inerlerken bu olaya neden olan sahte muhafızlar diğerlerinin alaylı mırıltılarına katlanmak zorunda kalmışlardı. Doçlar Sarayı'nın altı, bazıları çöküntülerle tıkanan bir koridorlar labirenti ve küçük hücrelerden oluşuyordu. Yukarıdaki odalarla bağlantılı olan gizli geçitler, ziyafetlere davet edilen soyluların mahkumlara hakaret ve işkence etmek üzere aşağı inmeleri için kullanılıyordu. Ama Giordano gibi ayrıcalıklı bir sınıfa dahil olan mahpuslar, deniz kanallarının altına oyulmuş ve yılanlar, kurbağalar, örümcekler ve akreplerin kaynaştığı kasvetli mağaralarda yatıyorlardı. Dalgaların ve akıntıların gürültüsü bu korkunç yere ulaşmaktaydı. Hiç kesilmeden devam eden bu sesten başka bir şey duyamadan zifiri karanlığa gömülmüş olanlar, akıllarını kaçırarak orada ölüp gitmeden önce yıllarca sürünüyorlardı. Nihayet baş gardiyan, yere gömülü duran demir bir halkayı çekerek, kayalardan kabaca yontulmuş bir düzine kadar yüksek basamağın aşağı indiği bir kapağı açtı. Aşağıya indiklerinde sularla kaplı kıvrımlı bir tünel boyunca ilerleyerek kayaların içindeki bir oyuğu kapatmak üzere ortasında dört köşe bir açıklık bırakılmış taşlardan örülü bir tür hücre kapısına vardılar. Deniz seviyesinden 20 metre kadar aşağıda olmalarına rağmen havalandırma yukarı odalardakilerden daha kötü değildi. Zira son derece ustaca yapılmış bir havalandırma sistemi, bu tür mağaralara gömülüp sönmekten başka bir şey beklemeyen yaşam alevini canlı tutuyordu. Giordano'nun burada olduğunu öğrenen Venti, mahkumla rahatça konuşabilmek için muhafızları yukarı çekilmeye ikna etti. Kaptan buna razı olmakla birlikte, bir köşeye kavrulmuş olan iri yarı yaşlı bir gardiyanın mahpusun soylulara saldırması olasılığına karşı yanlarında kalmasını da ısrar etti. Bu öneri kabul edildi ve muhafızlar yukarı çıkarlarken yaşlı adam koşarak ağır kapıyı açtıktan sonra kontun gizlice verdiği bir altınla hipnotize olmuş gibi yeniden kendi köşesine çekildi. Pablo Simon oradan aldığı bir meşaleyi kapının önünde yanan bir diğerinden yaktı. İki adımda hücreye girmiş fakat olduğu yerde kala kalmıştı. Onun omzunun üzerinden bakabilen Venti, bu davranışının nedenini anlamıştı. Orada, etrafı fareler ve her türlü pislikle çevrili olarak bağdaş kurup oturmuş, ekşi ve isli havayı soluyan, yüzü ölü gibi solgun, yaşlı bir adam vardı. Üzerindeki paçavralar arasından, işkence ve fare ısırıklarıyla yara içinde kalmış derisi görünüyordu. Rengi belli olmayan saçları karmakarışık sakalına karışmıştı. O ana kadar taş gibi hareketsiz bakan ve kim bilir ne zamandan beri peşinde olduğu hangi ülkünün hayaline dalmış olan gözleri, giderek daha insancıl bir ifade kazanmaya başlamış, güçsüz vücudu dudaklarında doğan bir tebessümle canlanır gibi olmuştu. Müritleri ağlamamak için kendilerini zor tutuyorlar, yanına diz çökerek onu sevgiyle kucaklıyorlardı. Ama Giordano olağanüstü bir güçle vücuduna hakim olarak ayağa kalktı ve ziyaretçileriyle birlikte yatak olarak kullandığı kalasın üzerine oturdu. Duvarların ötesinde çırpınan denizin mırıltısı, Giordano'nun fısıltı halinde çıkan sesini bastırıyordu. Üstadın ellerini tutan Pablo Simon, Venedik locasındaki kardeşlerin adaletin gücüyle ya da zor kullanarak yakında onu serbest bıraktırmayı başaracaklarını söyledi. Hayır sevgili kardeşim, ben yaşamın karşısında ölü olmaktansa ölümün karşısında yaşamayı tercih ederim. Eğer bizler de engizasyoncuların yöntemlerini kullanır, şiddet ve hileye başvurursak, er veya geç onlar gibi oluruz. İçkinin vücuda etkilemesi gibi zulüm de ruhta alışkanlık yaratır ve onu izleyen ahlaki uyuşukluktan zevk almasına neden olur. Hayal gücümüze gem vurmalıyız. Sizler sadece benim acılarımı düşünüp tasavvur ederek bir kısır döngüye girdiniz. Halbuki gelecekte vereceği meyveleri unutuyorsunuz. Piombi denilen bu yerde gömdükleri ben değilim. Gelecek yüzyıllarda yeşerecek olan mütevazi bir felsefe tohumudur. Bu tohumun yasını tutmayı bir tarafa bırakıp ağacı yetiştirmeye çalışın. Bir gün gelecek, kardeşlerim, bundan daha eski olan uygarlıkların aklı, bilgi mezarını yeniden açacaktır. O gün geldiğinde dünyanın yuvarlaklığını, güneşin bu sistemin merkezi olduğunu, her bir yıldızın da kendi sakinlerine ve kendine özgü tanrısallık kavramlarına sahip benzer bir sistemin merkezinde bulunduğunu ileri sürdüğüm için bugün beni hapseden dogmatik ve ayrılıkçı kavramlar yıkılacak. Bütün bu söylediklerim bugünkü kitaplarda yer almadığı için yalan olarak kabul ediliyor. Heyhat kardeşlerim, onların arasında yaşamaya devam edecek olan sizler için hem ağlıyorum hem de sizlere gıpta ediyorum. Sizler insanlık için çok şeyler yapacaksınız. Venedikli müritlerden bir tanesi dayanamayıp, bunca eziyet arasında hala mı insanlığın iyiliğini düşünüyorsunuz diye haykırdı. Evet kardeşim Marcos, o da acıları arasında kendi kendini düşünecektir. Bizler ve insanlık sizi canlı olarak görmek istiyoruz, hala çok şey verebilirsiniz. Hayır Pablo Simon, ölüm insan yaşamında son derece yararlı bir öğedir ve ruhlarımız ondan olabildiğince yararlanmayı bilmelidir. Belki günün birinde sizlere ölümün karşısında düşüp bayıldığımı söyleyeceklerdir. Artık biliyorsunuz ki yalan söylüyor olacaklar. Kendi kutsal kitaplarındaki gerçeğe bile saygı duymayanlar nasıl söylemesinler ki? Venti, kutsal öfke sadece yürekleri temiz olanlara mübahtır. Çünkü onlar bunu yıkmak için değil, yapmak için kullanırlar. Nefret etmemeye özen göster. Üstadım, ben sadece yalandan nefret ederim. Yalan diye bir şey olmadığını söyledim size. Ona gerektiğinden fazla önem vermeden, gerçeği, evrimsel aklın gerçeğini ve çağ veya dogma farkı gözetmeyen milliyetsiz dini savunarak savaşın onunla. Bağışlayın beni, fiziksel vücudum çok güçsüz ve yorgun. Sizlerle daha fazla konuşamayacağım. Biz seninle birlikte olmak istiyoruz ey soylu filozof. O halde benim eserlerimi unutmayın. Ben etten yapılmış bu ölümlü kabuktan ziyade onların içindeyim. Piombi'den çıkın gidin. Burada sadece ızdırap ve cehalet hüküm sürmekte. Müritlerinin kolları arasında yatan Giordano, gece olunca kapanan bir nülüfer gibi kendi içine çekilmeye başlamıştı. Venti ile Pablo Simon genç Venediklileri kapıya doğru götürdüler. Bundan 7 yıl sonra Roma'ya getirilip Santa Maria della Minerva manastırındaki kutsal örgüt mahkemesine çıkarılan Giordano, kendisini sevenlerin tüm gayretlerine rağmen dili koparıldıktan sonra diri diri yakılma cezasına çarptırılmıştı. Hüküm kendisine okunduğunda, olağanüstü bir irade gücüyle hala yaşamakta olan bu insan iskeleti şu sözleriyle yargıçlarını utandırmıştı. Sizler bu hükmü okurken, benim onu dinlerken titrediğimden çok daha fazla titriyorsunuz. Mahkemenin bu son aşaması Giordano'yu basit bir büyücü ya da deli olarak gösterme gayreti içinde sessiz sedasız yürütülmüştü. 8 gün boyunca Engizisyon zindanlarındaki bir hücrede tek başına bırakılmıştı. Bu esnada Pablo Simon'la Venti onu kurtarmak için umutsuzca çırpınıyorlardı. Gizli bir Neoplaton okulundan bir grup, Genç, yollara dökülerek gösteri yapmaya kalkışmış ama derhal muhafızlar tarafından katledilmişlerdi. Yaralı olarak kurtulan birkaç tanesi kurşunlanarak öldürülmüş ya da Engizisyon zindanlarında çürümeye terk edilmişlerdi. 1600 yılının 17 Şubat sabahı şafakla birlikte Giordano sürüklenerek kendisine şu cümleyi okuyan bir piskoposun önüne götürülmüştü. Utquam clementissime et citra sanguinis effessionem puniretur. Merhametle ve kan dökülmeden cezalandırılacak. Sonra din hainlerine giydirilen o meşhur kıyafet içinde alay eder gibi çiçek tarlası anlamına gelen Campo dei Fiori'ye götürüldü. Filozofun orada diri diri yakılması özel bir kutlama gününün en büyük eğlencesini oluşturacaktı. Gizli locaların ileri gelenleri büyük bir gayret sarf ederek belki de Giordano'yu kurtarmaya kalkışmanın yararsız ve tehlikeli olacağı düşüncesiyle filozofun kendisinin de izin vermediği her türlü girişimi durdurmuşlardı. Hemen hemen tüm Hristiyan mezheplerine mensup ve ayrı gruplar halinde kalmaya çabaladıkları halde birbirlerine karışmaktan ve çarpışmaktan kurtulamayan rahipler ve keşişlerden oluşan büyük bir kafile öğleye doğru Campo dei Fiori'ye doğru yola çıktı. Bazıları ellerindeki meşaleleri sallıyorlar, bazıları da şeytana ve Giordano'ya lanetler yağdırıyorlardı. Dini bir görevi yerine getirir gibi sakin ve sessiz bir şekilde tesbihlerini çekenler de olduğu gibi hep bir ağızdan en güzel ilahileri okuyanlar da yok değildi. Etrafı Engizisyon muhafızlarıyla çevrili olan din kurbanı, fiziksel durumunun farkında olanları şaşırtan bir enerjiyle dimdik durup, demir zincirlerini ve kösteklerini sürükleyerek kafilenin en önünde yürüyordu. Beklemekte olan gürültülü kalabalığın arasına karışan Pablo Simon'la Venti, koyu renk şapkalarının altında solgun yüzleriyle tir tir titriyorlardı. Kutsal maji sanatlarında deneyimli diğer kardeşlerle birlikte görevleri, üstadlarını düşünceleriyle desteklemek ve halk güruhundan yayılan duygusal kara dalgaları, göğe çıkmak üzere olan bir ruhu rahatlatacak tatlı akımlara dönüştürmekti. Cellatlar Giordano'yu yavaş yavaş odun yığınlarının tepesine çıkardılar. Sürüklemekte olduğu zincirlerle onu ortadaki direğe bağladıktan sonra aşağı indiler. Keşişlerden birçoğu en yüksek perdeden ilahiler okuyorlar, binlerce tehditkar meşale havada daireler çiziyordu. Filozof başını önüne eğmişti. Yoksa bayılmış mıydı? Korku nihayet kırmış mıydı bu derece insanüstü direnişi? Alaycı bir ifadeyle birbirlerini dürtüp fısıldaşanlar oldu. Cellatlardan biri elinde ucu keskin büyük bir kıskaçla odun yığınının üstüne tırmanarak dili koparılacak diyen hükmü yerine getirmek üzere Giordano'ya yaklaştı. Kalabalık çılgınca bir coşkuyla kendinden geçmiş haykırıyordu. Bu yetmiyormuş gibi 5 kişi daha bu rezil görevi yerine getirmekte yardımcı olmak üzere merdiveni çıkmakta tereddüt etmediler. Kurbanları hareketsiz duruyordu. Parmakları kasılmış bir el uzanarak başındaki resimli kukuletayı çekip alınca gözlerinin kutsal ateşinin yanmakta olduğu solgun bir yüz yavaşça yukarı kalktı. Bakışları sert değildi ama o gözlerdeki hafif bir tatlılıkla örtülü gizemli ve korkutucu güç nasıl oldu bilinmez onu sakatlamak üzere olan o sefil yaratığın ruhuna işledi. Ağzından çıkan uzun ve boğuk bir dehşet çığlığıyla elindeki kıskacı yere atan cellat, ellerini deli gibi sallayarak gözleri yerinden fırlamış bir halde cin çarpmış gibi kaçmaya yeltendi. Odun yığınının tepesinden yüzü koyun yere yuvarlanınca ayağa kalkıp hayvan gibi bağırmaya başladı. Bu an donup kalan diğer cellatlar da düşe kalka ellerinden geldiğince çabuk odunların tepesinden indiler. Şimdi Giordano hüzünlü gözlerle çıt çıkmayan kalabalığa bakıyordu. Sessizlik taze bir kan gibi meydanın yüreğinden çıkıp çabucak bitişik sokaklara yayılıyordu. Deliye dönmüş olan cellat önüne çıkan herkese vurup ısırarak, yere yıkıp çiğneyerek kalabalığın arasında kendisine yol açmaya çalışıyordu. Fakat bu ilk şaşkınlık anı geçtikten sonra halkın duraksamasını gören çeşitli eğilimlerin liderleri Avazları çıktığı kadar bağırarak Giordano'nun kılığına girmiş olan iblisin kendilerini korkutup eğlencelerini yarıda kesmeye çalıştığını söylemeye başladılar. Önceden hazırlanmış olan sıra sıra silahlı muhafızların kalabalığı odun yığınına doğru itmesiyle meşale taşıyanlar da filozofa yaklaştılar. Belki de iç dünyasındaki bir hayale dalan Giordano yeniden başını eğmiş ve güçsüz vücudu zincirlerin ucunda asılı kalmıştı. Tüm kalabalık hayvani çığlıklarla aptalca hatta açık saçık laflar atarak galeyana gelmişti. Binlerce kılıç tehditkar bir hareketle havaya kalkmış, her yerde yüzlerce ateş yakılmıştı. Şaşkın bir halde kalabalık arasında sıkışmış olan iki mürit, üstadlarına manevi destek verebilmek için tüm gayretlerini harcıyorlardı. Büyük bronz bir haç taşımakta olan bir keşiş, odun yığınının alt basamaklarına tırmanarak şöyle bağırdı. "Dinle, eğer bu tasviri öper, pişman olduğunu gösterirsen hayatın hala bağışlanabilir. Ben tüm yaşamım boyunca Hazreti İsa'ya eserlerimde sarıldım. Şimdi etten yapılmış bedenimin bronz bir tasviri öpmesine gerek yok. Ne işlemediğim bir suçtan dolayı pişmanlık gösterebilirim, ne de doğanın en belirgin olaylarını inkar eden, kendileri gibi davranmayan veya düşünmeyen herkesin peşine düşen bir insan toplumunun ya da kendilerini hangi isimle tanıtırsa tanıtsın böyle bir toplumun tutsağı olduğumu ilan edebilirim." Keşişin şiddetli bir hareketiyle Giordano'nun ağzına inen ağır haç darbesi dişlerinin dökülmesine neden olmuştu. Keşiş derhal eline bir meşale alıp ellerindeki meşaleleri odunlara atmaları için halka seslendi. İnsan gelişiminin cesur bir temsilcisi olan Giordano Bruno bir anda alevler içinde kalmış, kalın siyah duman bulutlarıyla sarılmıştı. Odun yığını tamamen yanmış ve büyük bilgin tek bir çığlık dahi atmadan etten yapılmış kabuğunu terk etmişti. Canice içgüdüleri doyuma erişmiş olan kalabalık, büyük heyecanların hemen ardından ortalığa hakim olan ve tüm despotlarca istismar edilen alışılagelmiş bir davranışa uyarak yeniden sefahat alemlerine, bilmezlikten gelmeye ve düşünmemeye döndüler. Bu güruhun arasına saklanmış olan Pablo Simon, Venti ve diğer birkaç mürit, dumanı tütmekte olan büyük yığının yakınında kalmışlardı. Gece olduğunda kutsal örgüt üyeleri işlerini tamamlamaya döndüler. Yüzlerce asker korların üzerine kovalar dolusu su dökerek orta yerde hala ayakta duran yarı yanmış direğe doğru bir yol açtılar. Direkte sallanan kıpkırmızı demirlerin ucunda kararmış birkaç kemikle gri bir toz vardı. Rahiplerden biri küllerden avuç avuç alarak son ve gaddarca bir intikam duygusuyla dört bir yana savurdu. Meydan boşalmıştı. Yorgun düşen güruh hayvanlar gibi uykuya dalmıştı. Geriye kalan birkaç kişi kutlamalarda iş seyahatleri dolayısıyla tesadüfen hazır bulunan seyyahlar olan biteni uzaktan seyrederken bir kısmı büyücünün küllerine korkuyla, bazıları ise din şehidini saygıyla anarak tiksintiyle bakıyorlardı. İki mürit dış dünyanın bu görüntüsüne kendilerini kaptırmamak için tüm güçleriyle çırpınarak sessizce oradan ayrıldılar. Uzaklarda ışıl ışıl parlayan saraylar eski Roma kalıntılarına pembemsi bir aydınlık veriyordu. Karanlığın ve cehaletin hüküm sürdüğü korkunç ve cehennem gibi bir manzaraydı bu.